Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı sevgili dinleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz. Hayatın seslerini dinlemeye programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Kumanda masasında sevgili Recep Özden var ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyicilerimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz artık. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi, kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi, vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum, kaybolup giderken fırtınalarda bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum.
Hayatın seslerindeki şimdiki konuğumuz Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Doktor Sayın Adnan Tekşen bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, Türk Dünyası Vakfı'nı birazcık dinleyicilerimize tanıştıralım, tanıtalım istedik. Ne zaman, nasıl kuruldu, neydi vakıf kurulurken amacınız?
Evet, bu Türksoy diye bir kuruluşumuz var. Türk Dünyası'nın UNESCO'su niteliğinde. O uzun yıllardır her sene bir ülkenin başkentini Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ediyor. 2013'te de Eskişehir'imizdi Türk Dünyası Kültür Başkenti. Hatta 2013 yılında kalmadı, 2014 yılında Tataristan'ın Kazan şehri Türk Dünyası Kültür Başkentliğini almakta biraz geciktiği için bir 6 ay daha eklendi. 1,5 yıl kadar Eskişehir'imiz Türk Dünyası Kültür Başkenti oldu. Bu kültür başkenti proje ve faaliyetlerini bir ajans aracılığıyla yürüttü. Tabii kısa sürede birçok kalıcı eser de yapılması hedeflendiği için restorasyon gibi, göç müzesi gibi, bilim, kültür, sanat merkezleri gibi bu süre yetmedi. Yetmeyince de haliyle bu faaliyetlerin kesintiye uğramaması için bir vakıf oluşturulmuş. İşte o vakıf bugün sizin de bana anlatmamı istediğiniz Türk Dünyası Kültür, Türk Dünyası Vakfı. Kültür diye kelime ağzımdan kaçtı ama.
Çünkü kültür alanında da pek çok çalışmalarınız, hizmetleriniz var. Onlardan da söz edeceğiz tabii ki. Neler yaptınız amacınız doğrultusunda şimdiye kadar?
Şimdi vakfın zaten sizin de ifade ettiğiniz gibi amaçlarına baktığımız zaman kültür ve medeniyet odaklı esasen. Yani Türk kültür ve medeniyetini yaşayan, yaşatan bölgeler, halklar nerede varsa Türk Dünyası Vakfı'nın da orada olması hedefleniyor. Birçok proje var hiç kuşkusuz bu kapsamda. Ama öncelikle belki gençlerimizi de yakından ilgilendirecek bazı projeler var ki onları zikretmek gerekir diye düşünüyorum.
Evet, özellikle Eskişehir'in öğrenciler açısından baktığımızda daha da özellikle Türk dünyasından gelip de burada öğrenim gören öğrenciler açısından baktığımızda sayılarının hayli fazla olduğunu görüyoruz. Bu da sizi bu alanda çalışmaya sevk ediyor galiba.
Evet, evet, kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Zaten Eskişehir bir öğrenci kenti görünümünde. Ama 8000'e yakın dünyadan gelen öğrenciler var. Düşünsenize bunun neredeyse %25'i de Türk dünyasından. Hı-hı. Yani 2000'e yakın Türk dünyasından öğrenci var. Tabii bu bize de bir sorumluluk yüklüyor aynı zamanda. Bu öğrenciler de bildiğiniz gibi özellikle Türk dünyasından gelen öğrencilerin kültür ve sanat konusunda belirli bir üstünlükleri var. Bunu kabul etmek gerekir.
Evet, mutlaka hemen her biri bir enstrüman çalıyorlar.
Evet, enstrüman çalıyorlar. Başka marifetleri de var. Biz de o anlamda zaten bir Eskişehir'de Türk Dünyası Öğrenci Birliği oluşturmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede sizin de ifade ettiğiniz gibi bir Türk Dünyası Müzik Topluluğu, Türk Dünyası Halk Dansları Topluluğu, bir belgesel grubu, efendime söyleyeyim bir spor grubu, birçok grup oluşturmayı düşünüyoruz. Böylece bu 2000 öğrencimizin de Türkiye'de yaşadığı süre içerisinde hem bizim ülkemize katkıları olacak, hem burada büyük dostlar edinmiş olacaklar, hem de güzel izlenimlerle ülkelerine dönmüş olacaklar.
Evet, bu anlamda baktığımızda da vakıf tam olarak işlevini yerine getirmiş olacak herhalde. Çünkü Türk dili konuşan halkların dilini, tarihini, sanatını, gelenek ve göreneklerini araştırmak en büyük amacınız ve tabii ki bunun gelecek kuşaklara aktarılması da bir diğer önem taşıyor galiba.
Evet, evet, özellikle o zaman bu gençlerin zaten bu konuda gençlerin yaptığı faaliyetlerin büyük bir işlevi olacak. Ama sadece bununla kalmıyor. Mesela bir başka önemli projemiz var ki bir Türk kalıcı eser Eskişehir'de Osman Gazi Üniversitesi'ni bilenler bilir. O kısımda, şehrin o kısmında Sazoba diye büyük bir park var. Bu parkın bir bölümünde biz yaklaşık 15 bin metrekare kapalı alanı olan bir bilim, kültür, sanat merkezi yaptırdık. Hı hı. Bu muhteşem bir, gelenler, ziyaretçiler görecekler.
Ne zaman
yapıldı?
Muhteşem
bir binadır. Şu anda Ocak ayı sonu itibarıyla bitmek üzere. Hı hı. Ciddi bir maliyeti var ama çok hoş bölümleri var. Mesela girdiğiniz zaman hemen o cam çelik konstrüksiyondan kubbenin altında klasik değişik şehirlerden klasik Türk evlerinin yer aldığı bir bölüm var. Hı hı. Bu evler klasik usulde döşenmiş. Gelen izleyiciler, ziyaretçiler bu nostaljiyi yaşayacaklar ama bununla da kalmayacaklar. Bu evlerin her bir odasında Türk dünyasının ünlü bir bilim adamının mankeni var. Hmm. Sadece mankenle kalmıyor tabii. Aynı zamanda da bu bilim adamının Türk dünyası bilimine yaptığı katkıları anlatan her odada ayrı bir belgesel izleme imkanlar olacak. Evet. Ayrıca Türk dünyasındaki müzik aletlerinin hepsinin sergilendiği bir müze var. Zannediyorum bu anlamda Türkiye'de de bir ilk olacak. Ya orada herhangi bir bölüme gittiğinizde o enstrümanla icra edilmiş müzikler de dinlemiş
göç
şansınız
müzesi,
var.
Göç müzesi bu müze kapsamında
yok,
mı?
Yok, göç müzesi ayrı.
Ayrı, evet.
Evet. Burayı isterseniz burayı hemen
bitirelim,
kısaca
sonra
bitirelim.
Göç müzesine evet. Geçelim. Evet.
Çünkü bu şöyle, çevre illerinde çok kolay bir cazibe merkezi olarak görecekleri yer olacak. Malum Eskişehir Ankara'ya yakın.
Evet.
Trenle 1,5 saat. Afyon'a yakın, Kütahya'ya yakın, Bilecik'e yakın, Bursa'ya 1,5 saat. Sakarya'ya yakın. Tüm buralardan bu bilim, kültür, sanat merkezine beklentimiz şu ki otobüslerle pek çok ziyaretçiler, özellikle de gençler ve öğrencilerin gelmesini bekliyoruz.
Evet.
Orada dijital bir kütüphanemiz olacak. Ayrı bir kütüphanemiz olacak. 3 boyutlu film izleyecekleri bir cep sinemamız olacak. Ama tabii bütün bunların yanında da hemen Bilim Kültür Sanat Merkezi'nin eşliğinde İstanbul'daki kadar büyük olmasa da bir minyatürkümüz var. Bu Es Minyatürk diye geçiyor.
Neler var?
30 küsur eser var. Türk dünyasının önemli, hemen hemen Türk İslam dünyasının önemli mimari eserleri burada var. Ondan sonra göç müzesi
birebir küçültülerek yapılmış
tabii
şeyler.
Tabii şöyle 1'e 25.
Evet,
yani 25. İstanbul'daki biraz daha büyük zannediyorum oranları. Bizimki kısmen daha küçük. Demin bahsettiğiniz göç müzesine isterseniz.
Lütfen buyurun.
Ha, göç müzesi şu anlamda önemli. Eskişehir'i bilenler şehrin demografik yapısının belirli bir ölçüde göçmenlerden oluştuğunu görürler. Yani Romanya'dan gelen göçmenler vardır, Bulgaristan'dan gelen, Bosna'dan, tabii Kırım'dan, efendime söyleyeyim Kafkasya'dan gelen ciddi göçler vardır. Hı hı. Tabii her göç arkasında bir hikaye bırakır, bir hüzün bırakır, bir dramı anlatır. Dolayısıyla Eskişehir'e bir göç müzesi olmazsa olmaz idi. Onu da sağ olsunlar ETE firması aracılığıyla böyle bir göç müzesi inşa ediliyor. Temmuz ayında da inşallah ziyaretçilerine kapılarını açmış olacak.
O zaman yurt dışından gelen pek çok dinleyicimiz bu sefer Eskişehir'e uğramadan dönmeyecekler herhalde. Çünkü onları orada bekleyen bir minyatürk var. Es Minyatürk var. Bilim, Kültür ve Sanat Merkezi var. Aynı zamanda Göç Müzesi var. Sadece bu Türk dünyası ile ilgili çalışmalar kapsamında yapılan faaliyetler değil mi?
Evet, evet, tabii. Evet. Ama tabii Eskişehir'e haksızlık etmeyelim. Eskişehir'in
elbette
odun pazarı evleri var bir defa. Eski Osmanlı evleri.
Evet, ben sadece evet Türk dünyası ile ilgili bölümünü saydım. Bu arada evet bir de kültür ve bilim şenliğine imzanız var galiba.
Evet, evet. Yakında üçüncüsünü gerçekleştirdik. Ben bunu önemli görüyorum. Çünkü bizim oradaki sloganımız da zaten geleceğin mucitleridir. Türk dünyasını birbirine bağlayacak olan şey basit bir retorik, bir söylem olmaması gerekir. Hı hı. Hani Gaspralı İsmail'in çok güzel ifade ettiği gibi dilde, fikirde, işte birlik olması gerekiyor. Bu anlamda çocukların bilim ve kültür, gençlerimizin bilim ve kültür zemininde birbirleriyle buluşması büyük anlam ifade ediyor. Biraz bu bilim ve kültür şenliğimizi bu seneden itibaren biraz farklılaştıracağız. Malum madem geleceğin mucitleri diyoruz, yaş grubunu biraz yükselteceğiz. Daha önceden ilkokul, ortaokul öğrencileri vardı ama onları farklı kategoride değerlendirmek daha iyi olacak. Lise ve üniversite öğrencileri olacak. Bizim izleyicilerimiz arasından merak edenler olursa bu www.türkdunyasivakfi.org.tr'ye girerlerse ileride bu konuda da duyurularımız olacak. Bu bir tür yarış çünkü aynı zamanda. Çok sayıda eser geliyor buraya. Bunlar arasında ayıklananlar zaten şenlik kapsamında sergilenmiş oluyor.
Evet, ne güzel. Bir ödül de var nihayetinde değil mi?
Parasal ödül de var, başka ödüller de var. Bir defa onların başlı başına bir ülkede bir araya gelmeleri, birbirlerini tanımaları da bir ödül. Çok güzel dostluklar oluşuyor. Gerçekten onu gelip o tip ortamları tahmin edebilirsiniz.
Evet.
Sizin geçmişinizde ben, de bu tip faaliyetler var.
Ben 15 yıldan fazla bir süre Türk dünyasından gelip burada öğrenim gören öğrencilerle hazırlayıp sunduğumuz bir programımız vardı. Televizyonda yayınlanan. Onlar kendilerini burada o anlamda hiç yalnız hissetmiyorlardı. Bir kere kültür, gelenek ve görenekler birbirine benziyor zaten. Bir de daha çok önce kendinden önce gelmiş arkadaşları burada oldukları için dediğiniz gibi 2000 öğrenci dediniz ki hiç azımsanmayacak bir rakam.
Sırf Eskişehir'de
evet, bu kadar. Dolayısıyla evet, hiçbir anlamda yabancılık çekmiyorlar.
Kesinlikle. Siz zaten kendiniz de az önce ifade ettiniz, bu ortamların ambiyansını, evet, duygusallığını filan tahmin edebiliyorsunuz. Biz Urfa'da da bunu yaşadık. Yani ayrılırken gençler, çocuklar adeta ağlayarak gözyaşlarıyla, evet, ayrıldılar. Önemli olan zaten o dostluklar.
Evet, kesinlikle. Peki oralarda yaptığınız çalışmalar var mı? Oralarda ne tür faaliyetler yapıyorsunuz?
Tabii şöyle söyleyelim. Ben uzun yıllardır zaten hep bu Türk dünyasında içine alan coğrafya yönelik faaliyetleri olan kurumlarda yöneticilik, hı hı, yaptım. Tabii sürekli kafa yoruyoruz. Yani bu bir arada olmak, Türk dünyası demek, kavramlar çok cazip gözüküyor ama önemli olan bunların içini doldurmak. Biz de bu konuda gerçekten kalıcı proje ve faaliyetler neler olabilir, sürdürülebilir bir işbirliği nasıl sağlanır, şu anda ağırlıklı olarak bunun üzerinde duruyoruz. Yani basit bir örnek vereyim. Mesela Türk dünyasında tarih yazımı çok ciddi bir konu.
Evet.
Çünkü farklı ekollerden etkilendik biz hepimiz. Türkiye farklı ekollerden, Türk dünyasındaki ülkeler farklı ekollerden etkilendi. Şimdi eğer bir ortak kültür ve medeniyetin aktörleri olarak birbirimizle ilişkiye geçeceksek, bu ilişkinin bilimsel zeminlerde sağlanması lazım. İnşallah Türk Tarih Kurumu'yla mesela bir Türk Dünyası Tarihçiler Forumu oluşturmayı düşünüyoruz. Hı hı. Böylece bu bir toplantı olmayacak. Zaten benim şahsen önem verdiğim bu. Bir toplantıyı yapıp bırakıp gitmek değil, sürdürülebilir özelliklere, şeye, niteliklere kavuşturmak. Mesela bu kapsamda Türk dünyasının tarih kurumlarını birbiriyle irtibatlı hale getireceğiz.
Evet.
Ayrıca bir Türk dünyası bilgi ağı oluşturmayı düşünüyoruz vakıf olarak. Buna şöyle ihtiyaç var. Pek çok faaliyet olmaya başladı. Güzel, aslında bunlar sevindirici ama bu haberdarlık, birbirimizden haberdar olmak biliyorsunuz işbirliğinin şeyidir, ana vasıtasıdır. Bir Türk dünyası bilgi ağı oluşturulması, Türk dünyasında ne olup bittiğine dair ciddi bir iletişim formuna dönüşecek diye düşünüyorum. Artı onun dışında tabii biz hep Türk dünyası derken sanki Kafkasya, Orta Asya'ya kilitlenir gibi olduk. Bizim vakfın Türk kültür ve medeniyeti tanımından yola çıkarak Türk halklarının yaşadığı, bu kültürün yaşandığı bizim diasporada insanlarımız, evet, var elbette. Bunları da eskiden büyük ölçüde ihmal etmiş idik. Ama son zamanlarda biliyorsunuz Türkiye'de pek çok kurum oluştu. Mesela Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı oluştu. Hı hı. İnşallah onlarla da diasporadaki Türklere, özellikle gençlere yönelik ciddi faaliyetler içerisinde olacağız.
Evet. Sizin de az önce söylediğiniz gibi Türkler ve Yurtdışı Akraba ve Topluluklar, Türksoy, TİKA,
evet,
Türk Dünyası,
evet,
Araştırmaları Vakfı,
Vakfı
ve, evet, sizin pek başında olduğunuz daha, Türk Dünyası Vakfı ve pek çok kurum, hepsinin amacı aynı aslında, değil mi?
Yani şöyle, elbette yani, hı-hı, baktıkları yer aynı. Her biri bir başka şeyde, kendi kanunları, kendi senetleri doğrultusunda aynı yere bakıp aynı yere yönelik işbirliğini güçlendirmek üzere faaliyette bulunuyorlar.
Birbirinizi destekler faaliyetleriniz de var tabii.
Kesinlikle.
Ki,
hatta şöyle, hı-hı, söyleyeyim, bizim Türksoy'la ciddi bir işbirliğimiz var. Türksoy binası çatısı altında sizin de bahsettiğiniz gibi birbiriyle yakın ilgi alanı olan kurumlar olarak bir araya gelip müşterek neler yapabileceğimizi bir daha gözden geçireceğiz.
Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Buraya kadar geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz, bizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Size Türk Dünyası Vakfı olarak çalışmalarınızda başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim Nilgün Hanım. Siz de bize sesimizi duyurma imkanı verdiniz. Çok teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri Doktor Sayın Adnan Tekşen'di. Konuğumuzu teşekkürlerimizle uğurluyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, artık unutulmaya yüz tutmuş çaput kilim dokumacılığı marka olma yolunda, bir dünya markası olması yolunda girişimleri olan bir telefon konuğumuz var. Sosyal girişimci sevgili Yasin Sert telefon hattımızda. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız?
İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi sormalı.
Biz deyiz, çok teşekkürler, çok sağ olun.
Ne güzel, hem eski bir sanatı canlandırdınız, hem çevreye katkı sağlıyorsunuz, pek çok iş imkanı yarattınız. Bize birazcık bu nasıl doğdu çaput kilim dokumacılığı, bize birazcık söz eder misiniz? Öncelikle sizi tanıyalım isterseniz.
Tabii ki, ismim Yasin Sert. Bir sosyal girişimciyim. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde son sınıf öğrencisiyim. Bir taraftan öğrencilik hayatımı sürdürürken diğer taraftan da sosyal girişimim olan Çaput Kilim üzerine çalışmalar yürütüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim.
Evet, peki nasıl doğdu Çaput Kilim dokumacılığı?
Şöyle de olur. Aslında hikayeyi ben size baştan anlatayım.
Lütfen.
Ben bu süreçte nasıl tanıştım onu biraz bahsedeyim. Üniversiteye başladığımda işte hazırlık yıllarıydı. Bizim okul İngilizce eğitim veriyor. Ben de o zaman hazırlık eğitimi alıyorum İngilizce. Bir taraftan bu eğitim devam ederken bir taraftan da ben şey araştırdım. Ya tamam ben derslerle uğraşıyorum, İngilizce öğrenmeye çalışıyorum. Üniversiteye bir eğitim sürecim var. Ama bir yandan da benim farklı şeyler yapmam lazım. Faydalı ama bir yandan da farklı olması gerekiyor. Bu anlamda her zaman bir fayda üretimi arayışındaydım. Sonrasında da şeyin kararına vardım. Yani dedim ki benim hassasiyetlerim neler? Fark ettim ki geri dönüşüm konusunda bir hassasiyetim var. Tamam dedim, burada bir proje yapabilirim. Sonrasındaki soru da şeydi. Tamam, bir proje olacak geri dönüşüm üzerine ama neyin geri dönüşümü? Sonra fark ettim ki eve gittiğimde kıyafet dolabımı açtım, baktım bir sürü kullanmadığım kıyafet var. Sonrasında da arkadaşlarıma soruyorum. Yani arkadaşlar, benim böyle kullanmadığım kıyafetler var, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben de değerlendirmek istiyorum diye. Onlar da bana ya işte vakfa ver, git belediyeye ver, derneğe ver falan diyorlardı. Ama ben de sonra onlara şey dedim, ya bu aslında bir geri dönüşüm değil ki. Ve ben benim kullanmadığım kıyafetin başkası tarafından kullanılmasına da sıcak bakan biri değilim.
Evet. Ki bazıları gerçekten kullanılmaz halde de oluyorlar.
Evet evet, kesinlikle öyle. Sonrasında arkadaşlarım şey dedi bana, ya haklısın aslında ama bir seçenek de yok ki, ne yapabiliriz başka dediler. Sonrasında benim aklım hemen bir ampul yandı. Fark ettim ki orada bir eksik var. Orada bir proje çıkarabilirim. Tamam, bir proje yapacağım ama en önemli noktası da şeydi, onun bir metodunun belli olması lazım. Bir doğru bir zemin oluşturmam lazım. Doğru bir zemin metot arayışındayken memlekete gittim. Balıkesirliyim ben de. Bizim yerel televizyonumuz var. Orada yaşlı bir teyzenin röportajı vardı. Artık maalesef o röportajın adı da unutulmayı üst tutmuş meslekler belgeseliydi. Sonra fark ettim ki orada teyze bir kültürle ilgileniyor. İsmi de Çaput Kilim kültürüymüş. Ve bir yandan da ben şimdi kendi işimle uğraşırken bir taraftan da teyzeyi dinliyorum. Teyze bir an geldi, ben kullanılmayan kıyafetleri böyle keserim, dokurum gibi bir söz sarf etti. Hemen ben kulak kabarttım. Meğer Çaput Kilim kültüründe kullanılmayan kıyafetler köylerde kesiliyormuş ve dokunarak kilim haline getiriliyormuş.
Çok güzel. Sonra peki ben, sonrasında teyzeyle tanışma fırsatınız oldu mu?
Tabii ki tabii ki. Zaten hikaye de orada başladı biraz. Ben hemen belgeselde teyzenin ismini not ettim. Köyün ismini not ettim. Hemen oturdum bilgisayarın başına. Bu köy haritada nerededir? Ben nasıl ulaşırım? Onun araştırmasına girdim. Sonrasında aldım gittim ben o köye. O teyzeyi buldum. Çok acayip bir hikaye o da. İşte teyzenin kapısını çaldığımda tabii ilk defa tanıyor beni. Dedim ki teyze, böyle böyle ben Çaput Kilim kültürünü öğrenmek istiyorum. Bana bunu öğretir misin? Eğer bir faydam dokunacaksa, bir şeyler yapmak istediğim gibi bir girişle ben girdim. O da çok güzel karşıladı beni. Kocası var Enver amca. İkisi beraber bana bir köy sofrası hazırladılar. Şöyle karnımı doyurdular. Sağ olsunlar. Sonrasında tezgahın başına geçtik ve o Çaput Kilim kültürünü anlatmaya başladı. Ben de not etmeye başladım. Böyle gelişen bir süreç olmuş oldu.
Peki, üzerinden 4 yıl geçti anladığım kadarıyla. Hazırlıktayken başladım dediniz. Son sınıfta da olduğunuza göre. Peki bu 4 yıllık süre içerisinde geldiğiniz nokta nedir? Neler yaptınız o süreç içerisinde?
Tabii ki. Teyzeyle görüştükten sonra ben şunun kararına varmıştım. Orada aldığım notlara göre. Çaput Kilim'in bir avantajı var, bir de dezavantajı var. Projemi bu avantaj ve dezavantajın üzerine şekillendirdim. Avantaj şuydu, normalde geri dönüşüm bakış açısıyla yapılmamasına rağmen aslında bu bir geri dönüşüm metodu. Yani köylüler bunu yaparken geri dönüşüm olsun diye yapmıyorlar tabii ki. Kendi ihtiyaçlarını gidermek adına yapıyorlar. Ama bu aslında çok önemli bir geri dönüşüm metodu ve çok maliyetsiz bir metot. Normalde geri dönüşüm süreçleri çok maliyetli süreçlerdir. Büyük bir tesis kurmanız gerekir. Ama bu metotta çok ucuz ve efektif bir yolla geri dönüşüm sağlıyorsunuz. Bu bir avantajdı.
Dezavantaj?
Dezavantajı da şuydu. Sadece kilim olarak ele alınmış. Fark ettim ki insanlar artık kilim kullanmıyorlar. Peki ya ne kullanıyor? Bir iPad kılıfı kullanıyor. Bir clutch kullanıyor. Bir sırt çantası kullanıyor. Bir Amerikan servis kullanıyor. Modern insanın hayatına girmem için benim onların anladığı dilden konuşmam gerekiyordu.
Süper, harikasınız. Modern dünyayla nostaljiyi, geldiğimiz noktada laptopla nostaljiyi birleştirdiniz yani.
Evet, aynen öyle bir süreç olmuş oldu. Sonrasında da bir belgesel hazırlandı hakkımızda. Facebook'ta 3 milyondan fazla izlendi. Beni şaşırttı. Yani normalde ben şey diye düşünüyordum o belgeselin çekimleri süresince. Ya işte belgesel çıkar, kimsenin haberi olmaz. Ben evet. Onun haber linkini arkadaşlarıma, önem verdiğim insanlara paylaşırım diye planlıyordum. Haber çıktı, benim haberim yok. Arkadaşlarım, o önem verdiğim insanların hepsi bana tek tek link göndermeye başladı. Bak burada çıkmışsın, bak burada çıkmışsın diye. Çok önemli haber kanallarında, web sitelerinde haberi yapıldı.
Ne güzel, hızla yayıldınız.
Çok güzel bir süreç başladı. Çok güzel oldu.
Peki şu anda tüm bunları nerede yapıyorsunuz? Faize teyzeyle ilişki devam ediyor mu? Faize teyze işin neresinde? Hala yardımları var mı size?
Tabii ki. Yani şöyle, süreç Faize teyzeyle başladı aslında. Ama şimdi bir teyze ağı kurmuş durumdayız Türkiye'de. Ben bunu çok seviyorum. Teyze ağı demekten de böyle çok mutlu oluyorum. Çünkü şey hissi veriyor bana, böyle Anadolu'yu içten fethediyormuş gibi bir his veriyor. Çok mutlu ediyor beni.
Kaç mesela, teyze var?
Şimdi Mersin'den 2 teyzemiz var. Sinop'tan var. Balıkesir'den başka var. Onun dışında Zonguldak'tan var. Yani böyle tam anlamıyla teyze ağı kurmuş durumdayız. Farklı teyzelerimize iş imkanı sağlıyoruz. Elimden geldiğince ben de şimdi... Biraz da öğrencilik var ister istemez. Burslarım var, harçlıklarım var ailemden. Onlardan attırdıklarımla birçok abimin, ablamın maddi desteğiyle.
Ne güzel.
Yani şirket, mesela diyelim ki üst düzey bir şirkette çalışan birisi var. Bana çok destek oluyor. Çünkü inanıyor. Ürettiğim değere inanıyor. Onlar destek oluyor. Kamudan destekler var.
Ne güzel. Mesela, gerçekten sizi kutluyoruz.
Çok teşekkürler.
Peki yurt dışında şu anda bizi dinleyen pek çok dinleyicilerimiz var. Marka olma yolunda dedik. Yurt dışına açılmanız var mı hedefleriniz arasında?
Tabii ki. Benim zaten en baştan başlarken hedefim hep yurt dışıydı. Sonraki süreçte Hollanda, İngiltere, Kanada olmak üzere küçük çapta ihracatlarımız oldu. Oralara gönderdik ürünlerimizi. Marka temsilcileri aracılığıyla diğer farklı ülkelerde temsil edildi. Onun dışında ben kendim şahsi olarak Amerika'ya gittim. Orada Türk konsolosluğumuzun, Chicago'daki Türk konsolosluğumuzun bir festivali vardı. Onlar beni davet ettiler bir kültür elçisi olarak. Orada bu kültürü anlattık, sunduk Amerikalılara. Çok büyük bir dikkat çekti. Oradaki Türkler de çok sevdiler. Dışişleri Bakanlığı sponsor oldu bu noktada. Bütün destek veren kamu kurumlarına, özel kuruluşlarına buradan sizin aracılığınızla teşekkür ediyorum. Hepsi çok sağ olsunlar.
Evet, biz de sizi kutluyoruz gerçekten. Türk kültürünü tanıtma anlamında da bu çabalarınızdan dolayı şu anda pek çok dinleyicimiz yurt dışında dinliyorlardır bizi. Belki yine sizinle iletişime geçip oralarda da Türk kültürünü tanıtmak adına, Chaputz markasını tanıtmak adına sizinle iletişime geçebilirler. Hemen bir elektronik posta, bir iletişim adresi vererek noktalayalım sohbetimizi.
Tabii ki. Ben kendi şahsi mailimi vereyim burada.
Evet.
Yasin Sert rakamla 10@gmail.com'dan bana ulaşabilirler. Yasin Sert benim ismim.
Evet.
10 da Balıkesir'in plaka numarası.
Evet.
@gmail.com'dan herkes bana ulaşabilir.
Yine Hayatın Sesleri programı aracılığıyla da sizinle iletişime geçmelerini sağlayabiliriz. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yasin Sert. Hem okul hayatınızda hem de hedefleriniz doğrultusunda size başarılar, kolaylıklar
çok
diliyoruz.
Çok teşekkürler. Sağ olun. Çok
sağ olun.
İyi yayınlar. Çok sağ
teşekkür
olun.
Teşekkür ederiz. Dünden kalanlar. ...15.42 gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz. Köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e kadın kimliğine bir bakalım. Evet. Onu irdeleyelim istedik bugün. Şimdi Türklerin tarih boyunca kurduğu devletlerde kadınlar hep çok önemli roller üstlenmişlerdir. Evet. Şimdi Osmanlı'da kadına şöyle genel evet. olarak bir bakalım, evet. sonra günümüze gelelim.
Evet. Aslında yani güzel bir giriş yaptınız Nilgün Hanım. Çünkü bir ocak kültürü var. Hep beraber bir yaşamın sürdüğü ve göçebelik aslında bir anlamda kadın erkeğin birlikte çabalamasını Hı-hı. gerektiren bir süreç. Hakikaten zorlu bir hayat şartları söz konusu olduğu için ister istemez kadın erkek birlikte koşturuyorlar. Hayatın içerisinde birlikte yer alıyorlar. Evet. Sonrasında yerleşik hayatla beraber yavaş yavaş kadını haneye, daha çok kapalı alana iten bir ataerkil yapı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu ataerkil yapı sonradan da bir takım dini gerekçelerle de birleşince daha açıkçası kadını ikincileştiren bir süreç gerçekleşiyor. Aslına bakarsanız hani dinin içine girdiği pek çok ülkede de bunu görebiliriz ama hani bizde belki Müslüman toplumlarda bu biraz daha belirgin. Mesela Batı hareketlerinde, kadın hareketlerinde dinin böyle bir belirleyici çok fazla rolü yokken orta çağlarda Hı-hı. olabilir ama hani modernleşme sürecinde bizde modernleşme sürecinde de hala etkili olduğunu görüyoruz.
Görüyoruz, evet.
Bu özellikle tabii modernleşmeyle beraber daha çok hani Türk modernleşmesi diyebileceğimiz modernleşme Cumhuriyet'le birlikte başlamıyor. Osmanlı'yla da beraber kadın hareketleri var. Yani Hı-hı. Osmanlı'da da kadın hareketleri aslında modernleşme kapsamında bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki de asıl büyük adımlar Cumhuriyet'le birlikte atılıyor. Yani bizim tam eşitlik diyemeyeceğimiz Hı-hı. ama gene de bir ulus inşası sürecinde kadını da millet kapsamına alarak birlikte büyüten, birlikte Hı-hı. yükselten süreç tabii ki Cumhuriyet'le birlikte başlıyor. Ama ondan öncesinde her zaman bahsettiğimiz gibi özellikle Tanzimat süreciyle beraber bir modernleşme süreci var ve o modernleşme sürecinin içerisinde toplumun yeniden inşası şöyle ki askeri bir takım çabalar var, yenileşme çabaları, işte idari bir takım çabalar var, evet. Ancak bütün bunların toplumu dönüştürmekten başka çare olmadığı noktasına gidilen bir süreç de var. Yani askeri çabalar yetmiyor, idari alınan çabalar yetmiyor. O zaman toplumsal bir dönüşüme ihtiyaç var noktasında işte Tanzimat Fermanı gibi ondan sonrasında meşrutiyet süreçleri gibi süreçler biraz daha kadının toplum hayatında, kamu hayatında rol almasına ilişkin bir takım durumları getiriyor.
Tanzimat'tan ikinci meşrutiyete kadar süren süre içerisinde
işte, bu. Evet. Yani bir takım işte kız okulları açılıyor. Ama hani baktığımız zaman temel nokta şu belki. Hani bunu bir gelişme olarak görebilmek belki dönemin şartlarında evet mümkün ama gene baktığımızda maalesef birincisi kadın hareketlerini de hani kadınların da sürecin içerisinde, toplum içerisinde kamu alanlarına daha fazla katılması gerektiğini, süreçlere daha fazla katılması gerektiğini bir taraftan savunanlar aydın erkekler. İlk başta gene kadınlar değil en başta. Hı hı. İkincisi de kadınlar bile kendi haklarını, kendi örgütlerini kurarken mesela dernekler ilk olarak basın yoluyla hareketi başlatıyorlar. Bir takım dergiler yoluyla başlatıyorlar. Sonrasında bir takım dernekler, örgütler yoluyla aynı şekilde bu kadın hareketlerini sürdürmeye çalışıyorlar ama baktığımız zaman hep şunu görüyoruz. Yani bu ataerkil İslami toplum anlayışı yapısından çıkamayan bir kadın görüşü var ve erkeklerin kendilerine çizdikleri sınır çerçevesinde hak arıyorlar. Hı hı. Yani mesela bir şekilde kamu alanında yer almak istiyorlar ama gene kendilerine biçtikleri roller öğretmenlik, ebelik, hani işte dikim işleri falan gibi böyle yer almak istedikleri o kamu hayatı da gene erkeklerin onlara sınırladıklarıyla belirlenmiş durumda.
Evet.
Bunun dışına çıkma işi daha çok işte Cumhuriyet'ten sonra oluyor. Yani gerçekten, hı hı, meslek edinme, doktorluk, avukatlık gibi erkeklerin de yapabildiği mesleklerin içerisinde olma ya da aynı şekilde seçme seçilme hakkına kavuşma gibi şeyler ancak o zaman gerçekleşiyor.
Mamlük sahibi bile olamıyorlar, değil mi?
Hani
değiller.
En önemli şeylerden, hı hı, bir tanesi. Evet, çok doğru bir şey söylediniz. Yani mesela boş ol dediği zaman kadının yüzüne bile söylemek zorunda değil. Arkasından, evet, bile söylese boşanmış
boşanma
oluyor.
Boşanma hakkı erkeğe aitti.
Ama hani kadının böyle bir şeyi yok. Kadın, hı-hı, mesela boşanmak istese herhangi bir durumda ispatlamak zorunda. Niye boşanma? Gerekçelendirmek zorunda. Erkeğin gerekçelendirmek gibi
arşivlerde bir şey yok. Var herhalde, değil mi?
Evet. Yanımda getirdim. Özellikle bu son dönemde arşiv belgelerine göre kadın diye Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bir belgeler bütünü, evet, var. Bu belgelerin de içerikleri bir anlamda aslında şöyle de denilebilir. Bizim söylediklerimizi bir taraftan doğrular nitelikte, bir taraftan da yani sadece o batılı hayal ürünüyle çizilmiş olan Osmanlı kadını, hani haremde olan, daha böyle köle cariye zihniyetinde, daha bir ne diyeyim, meta olarak sanki yansıtılan bir anlayış da var. Kadına yüklenmiş öyle bir anlayış da var maalesef. Çünkü çok az kişi girebiliyor. Birkaç yabancının eşi ancak gerçekten, hı-hı, görebilmiş ve onları yansıtıyorlar gerçeği. Onun dışındakiler hep hayal ürünü. Ama, evet, maalesef bu popüler romanlara daha çok onlar konu olduğu için ya da bir takım hani görsel video gibi malzemelerde de böyle yer aldığı için yanlış bir algı var. İşte o yanlış algıyı belki gidermeye yönelik de bir takım arşiv belgeleri var. Mesela burada kadın güvenlik görevlilerine ihtiyaç olduğu ve bunların istihdam edilmesine dair belgeler var. Hı-hı. Neden? Çünkü bir ara kaçakçılık o kadar artıyor ki ve kaçakçılığı kadınlar erkekler tarafından aranamıyor diye kadınların üzerinden yapmaya başlıyorlar. Evet. Öyle olunca kadın istihdam ediliyor ki hani kadınların üzerine arayabilsin, hı-hı, diye. Hı-hı. Ya da mesela işte 6-10-12 yaş çocuklarına öğretmen olarak kadınlar öğretmen olabiliyorlar ama 12 yaştan sonra erkek kadın aynı ortamda olamayacağı, hı hı, için mesela hani buna ilişkin bir takım düzenlemeler yapılmaya çalışılıyor. Bu tür durumlarda işte kadın öğretmenler olsun ya da işte çok yaşlı, hı hı, erkek öğretmenler olsun gibi. Yani gene sınırların dışına biraz çıkılmaya çalışılsa bile, hatta Cumhuriyet'in ilk dönemleri de böyledir. Çünkü tamamen bütün tabuları yıkarak, bütün her şeyi yıkarak da yerleştiremezsiniz. Uzun, hı hı, süren bir süreçten, bir kültür kodlamasından bahsediyoruz. Hala bile yıkamadığımız, evet, kodları görmüyor muyuz yani?
Evet, evet.
Dolayısıyla bunun yumuşak bir geçişle, çok böyle anlatılarak ve iki kimliğin de korunarak, hem İslami kimliğin, hani o anlamda, hı hı, baktığımızda, evet, Osmanlı toplumunda kadına biçilen rolün, hem de diğer taraftan Cumhuriyet kadını dediğimiz Cumhuriyet değerleriyle biçimlenmiş kadının ikisinin birden korunduğu ve bu şekilde devam ettiği bir süreç de var.
Evet, ama bu süreç bağımsızlık savaşına aktif olarak katılmaya başlamasıyla oluşmuş değil mi?
Özellikle zaten bir şekilde erkeklerin de artık hani evet kadın yer almalı dedikleri nokta zaten o. Çünkü o kadar fazla savaşlarda erkek ölüyor ki veya İkinci Dünya Savaşı süreçlerinde de o kadar fazla erkek askere alınıyor ki bir şekilde kadının gerçekten ihtiyaç kamuda yer alması.
Evet.
İş yapması gerçekten ihtiyaç. Dolayısıyla böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak erkekler de bunu savunmaya başlıyorlar. Hı hı. Bir anlamda baktığımızda böyle bir gerekliliği Cumhuriyet kullanmıştır. Hani maalesef bizde Batı'da olduğu gibi hareketler aşağıdan yukarıya olmamıştır. Modernleşme hareketlerinin pek çoğu. Kadın hareketleri de böyle. Yani mesela kadınlara hak verilmiştir diyoruz ama seçilme hakkı. Herhangi bir kadının yani çok az İstanbul'da belli bir Ankara gibi büyük şehirlerde belli bir kadın kitlesi dışında buna ilişkin bilinç gelişmiş değil maalesef.
Evet.
Dolayısıyla hani devlet feminizmi diyebileceğimiz bir kavram geliştirilmiş. Yani devlet kadınların hakkını kadınlar yerine daha fazla savunmuş.
Pek çok Avrupa ülkesinden de önce almışız bu hakları. Onun için de belki bu kadar değerini çok iyi bilmiyoruz.
Çok iyi bilemiyoruz. Evet. Yani Yeni Zelanda'da olmuş önce, sonra Amerika ve İngiltere'de olmuş ama gene de 1920'ler falan yani bu bahsettiklerimiz yani 20'ler 18'ler biz gene de çok yakın takip etmişiz aslında. Evet. Fakat dediğimiz gibi yani yukarıdan aşağıya otoriter bir modernleşme diyebileceğimiz bir modernleşme olduğu için kadın kendisine verilen doğal olarak sanki verilmiş kabul ederek çok da fazla dediğiniz gibi kıymetini anlayamamış aslında.
Evet.
Çünkü buradan aşağıdan talep gelmiş olsaydı onu sonuna kadar kullanırdı. Ama çok küçük bir kesim haricinde yani zaten bu kadın hareketlerini başlatan belli bir kesim haricinde bunun topluma yaygınlaşması, bilinçlenmesi süreci gerçekten çok uzun soluklu bir süreçtir. Ve hala da tam sindirebilmiş olduğumuz konusunda emin değilim yani. Hala da mesela sorduğunuz zaman bunu bir yılbaşı programı öncesinde televizyonda şahit olduğum bir şey olduğu için söylüyorum. Hı hı. Mesela soruyorlar bir sokaktan geçen vatandaşa diyorlar ki hani Milli Piyango'da para size çıksa ne olur diye. Diyor ki eşime sorayım bir. Ya hayali bile eşinden bağımsız kuramayan hala 2000'li yıllara geldiğimiz dönemde böyle bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla umarım bu anlamda gerçekten aşağıdan yukarıya bir hareketi, bir modernleşme sürecini, bir bilinci kazanırız. En azından 21. yüzyılda. Çünkü her gün 3. sayfada artık kadın ölümü haberlerini görmek çok acı. Gerçekten çok acı. Bu bilinç kadınlardan başlayacak. Yani toplumu bilinçlendirme önce kadınlardan başlayacak. Evet. İdeolojinin bir
geldiğimiz
taşıyıcısıdır.
Noktada bu Cumhuriyet'le birlikte atılan temellerde Atatürk'ün çizdiği yolda haklarını, değerlerini daha iyi kavrayan kadınlar olarak yola devam etmek dileğiyle diyelim. Evet. Ve bugün için çok teşekkür edelim.
Ben
yine
teşekkür
size
ediyorum.
Sevgili Gülün Karaba. Haftaya yine birlikte olacağız. Dünden kalanlar köşemizde. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Dünden kalanlar köşemizde. Ve bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Programı bugün de sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Recep Özlem'di. Teşekkür ediyoruz ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yarın biz maç dolayısıyla siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olamayacağız. Maç naklen yayınını dinleyebilirsiniz. Hayatın Sesleri saatlerinde sevgili dinleyicilerimiz. Perşembe günü 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.